Ya her şeyi özlüyorum ya. Sarmayı çok özlüyorum, dolmayı çok özlüyorum. Ara ara dolma yaptım oralarda.
Tam olmadı.
Boyalı festival var ya, herkes birbirine sularla boya fışkırtıyor. Evet. Onların twerk'ü bizim halayımız gibi bir şey yani. Hani gerçekten. 30-35 kişilik bir arkadaş grubunun içinde buldum kendimi. Sokakta böyle 70 yaşında bir kadını twerk atarken görüyorsun. Çok normal. O cesareti buldum. Her şeyi yaptım. Biraz para biriktirdim. İkinci el kamera aldım. Çıktım. Uganda'ya gittim.
İlk Uganda'ya
gittim. Uganda'ya gittim.
Hardcore başlamışsın. Merhaba arkadaşlar. Gezgin Hikayeler'de bugün yanımda Ayşe Kocalar var. Hoş geldin Ayşe.
Hoş buldum.
Kendisinin aynı isimli bir Instagram hesabı ve YouTube kanalı da var. Linklerini aşağıya bırakıyorum. Birazdan dinleyeceğiniz hikayelerinin ayrıntılarını kendi videolarından da görebilirsiniz. Hatta sadece YouTube kanalı yok. Ayşe'nin bir tane örgü girişimi, bir tane podcast girişimi.
Evet.
Girişimci aynı
birkaç
zamanda.
Birkaç girişimler var.
Nasıl gidiyor Ayşe?
İyi gidiyor. Şu an keyifliyim. Türkiye'ye geldiğimde özlediğim çok fazla şey vardı. Özellikle işte yemekler, ailem, arkadaşlarım. Şu an bir dinlenme sürecindeyim ve keyifli, her şey yolunda.
Güzel. Ne kadar dinlenmeyi düşünüyorsun? Devam edecek misin yolculuklara?
Yani 1,5 ay kadar dinlenebilirim. Bilemedin 2. Ondan sonra devam etmek istiyorum ama nereye yöneleceğimi şu anda tam kestiremiyorum. Biraz akışına göre bırakıp işte 1 ay sonra artık gitme vakti geldiğinde aklımdaki sesi dinleyip yola çıkacağım.
Seçenekler ne?
Asya turu olabilir. Şimdi şeyi düşünüyorum. Mart'ta Holi Fest var Hindistan'da. İşte direkt oradan bir başlangıç yapabilirim.
Nedir o?
Holi Fest bu işte boyalı festival var ya, illaki görmüşsünüzdür. Evet, evet, herkes birbirine sularla boya fışkırtıyor. Evet. Çok büyük bir festival. Güzel olabilir diye düşünüyorum. Bir taraftan Şubat ayında Rio Karnavalı var Brezilya'da. Bir taraftan diyorum ki oradan bir başlasın. Ama onda da işte bir rota ayarlaması gerekiyor. İşte bunların hepsi bir iş oluyor bana ve biraz şu an dinlenme zamanımda kafamı yormayıp bir ay sonra düşüneceğim detaylar bunlar.
Peki. Biz daha da başa dönelim o zaman.
Tamam.
Kaç yaşındaydın bu arada?
27 yaşındayım.
Ne zaman başladı bütün bu yolculuk?
1,5 sene önce başladı.
Okey.
Yani güzel. 26 yaşındaydım. Antalya'da yaşıyordum. Bir dijital pazarlama ajansında çalışıyordum. Sevdiğim de bir işim vardı aslında ama çok fazla her şeyle tatmin olamıyordum hayatımın o döneminde. Ve çocukluktan beri hayalim olan bir şey vardı. Çok fazla gezgin kanal izliyordum ve bir sıra işte herkesin ilk videosuna gidip kim nasıl başlamış bunları araştırmaya başladım. Hakikaten de böyle bir anda kafama yattı. Neden olmasın dedim. Yani en fazla gidersin, olmazsa dönersin. Bir hafta kal, dön. Yani o yüzden istifa etmeye karar verdim. Ailemle konuşmaya karar verdim. Bunlar benim için en zorlayıcı anlardı. Çünkü bir taraftan her şeyi bırakıp da gitmen gerekiyor ve toplumun o sırada senden istediği çok şey var. İşte ailen güzel bir işte çalışıyorsun, neden düzenini bozuyorsun diyebilir. Bu tarz şeyler vardı ama bir noktada artık bu tutku o kadar çok büyümüştü ki bende. O cesareti buldum. Her şeyi yaptım.
Vay be.
Evet ve biraz para biriktirdim. İkinci el kamera aldım. Çıktım. Uganda'ya gittim.
İlk Uganda'ya gittim. Hardcore başlamışsın.
Yani Afrika çok bilinmezdi benim için. Asya da şu an öyle mesela ama şu zamana kadar hep Asya videolarını izlemiştim. Bir tık daha sanki ilk gittiğimde her an neyin nereden nasıl yapacağımı biliyor gibiydim kafamda. Afrika tamamen bir soru işaretiydi ve çok uzun zamandır gitmek istediğim bir kıtaydı. Neden olmasın dedim. Doğu Afrika'dan başladım.
Nasıl oldu başlangıç? İlk izlenimlerin nelerdi? Ne hissettin?
Uganda'ya gittiğimde çok şaşırdım öncelikle. Yani bir Afrika dediğimde oraya gitmeden önce ailemin de çevremin de benim de kafamda oluşan bir Afrika görüntüsü vardı. Bu hep televizyonda izlediğimiz işte çocuklar, bu burasında sinek olan sümüklü çocuklar olur ya, hep o fotoğraflar. Afrika'ya gittiğimde bambaşka bir dünyayla karşılaştım. Evet, o görüntüler de var ama onun dışında apayrı dünyalar da var ve hiç onları görmediğimizi fark ettim. Bu beni çok şaşırtmıştı. Çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Kültürlerine hayran kaldım. Yani her an her yerde dans ediyorlar, sokakta. Ya bizim, onların tümörkü bizim halayımız gibi bir şey yani. Hani gerçekten. Sokakta böyle 70 yaşında bir kadını tümörk atarken görüyorsun. Çok normal ve yani bizim yaklaşımımız gibi de yaklaşmıyorlar olaya. Bilmiyorum, çok mutlu etti beni Afrika.
Vay be. Ama biraz da zorluk kısımları da oldu evet, galiba videolarından evet. Gördüğüm kadarıyla.
Evet, çok zorladığı anlar da oldu. İlk başta hastalıklardan çok korkuyordum. Giderken aşı yaptırıyorsun, tifo, işte sarı humma aşısı. Ama sıtmanın aşısı yok. Hmm. Sıtma da sivrisineklerle buluşan, genelde gece aktif olan sineklerden bulaşan bir şey ve Afrika'da her yatakta şöyle cicibinlik mi denir, o evet. Tül şeyden vardır. O yoksa sıtma olma olasılığın çok yüksek. Biraz bunlardan korkuyordum ama daha sonra işte sıtmanın da aslında o bölgenin gribi gibi olduğunu anladım. Herkes çok rahat, kimse umursamıyor. İşte sıtma oluyor, ilaç kullanıyor, geçiyor. Onlar azaldı bir tık. Sonra Uganda'dayken, tam Uganda'nın doğusuna yönelecekken doğu tarafından Ebola virüsü patladı.
Hayda.
Ben inanılmaz korktum yani. Hiç bilmediğim bir hastalık, virüs. Ve ne yapacağımı şaşırdım. Dolmuşa bindim ve kapşonluğu geçirdim. Şöyle şu şekil, sadece burnum. Hiçbir yere dokunmamaya çalışıyorum. Sanki her yerden ben Ebola kapacakmışım gibi hissettim. Direkt Otogar'a gittim. Bilet aldım. Online vizemi de yaptım. Kenya'ya gittim. Kenya'ya gidişim öyle oldu.
Oradan direkt Kenya'ya gittim. Ben bir an Türkiye'ye döndüm ve...
Yok, hayır. Saldım, hayır. Hep yakın çevrelerde böyle çözümler buldum kendime.
Kenya nasıldı Uganda'ya kıyasla?
Kenya çok güzeldi. Hmm. Evet. Şu an hala diyebilirim ki Kenya yaşanılacak bir yer benim için.
Hadi ya.
Gerçekten. Neden Kenya'da öyle? Yaşarım diyorum. Başkentinde çok fazla arkadaş ortamı kurdum. Ben bir anda orada işte 30-35 kişilik bir arkadaş grubunun içinde buldum kendimi.
Oralı.
Oralı işte, ya da gönüllü olmak için gelmiş insanlar. Hmm. Orada yaşayan insanlar belli bir yıldır. Onlarla çok fazla vakit geçirmeye başladım. Oralı gibi hissettim. Daha sonra Hint Okyanusu tarafına gittim. O kadar inanılmazdı ki yani oradaki ortamlar, bu tropikal ağaçlar, Hint Okyanusu masmavi, insanlar çok rahat, kimsenin derdi yok gibi yaşıyor falan. Dedim ki evet ya, ben Kenya'da özellikle bu sahil kesiminde yaşayabilirim. Vay bütün be. Ömür boyu. Şu an galiba en üst seviyede orası var ama bilemiyorum. Güney Afrika'dan, Güney Amerika'dan da bir yerler beni bence çekmiyor değil.
Güney Amerika'dan sonra bir ikilem oluşacaktır yine.
Evet.
İstifa edip yola koyuldun. Biraz da para biriktirip. Sonrasında nasıl finanse ettin yolculuklarını?
Şöyle, ilk başta gittiğimde ya ben çok fazla gezgin uygulaması indirdim telefonuma. Maddi olarak kendimi nasıl destekleyebilirim, neler yapabilirim? Bunlardan bir tanesi işte gezginlerle yerel insanları birleştiren bir platform. Orada ücretsiz evlerini açan, seni konuk etmek isteyen insanlar oluyor ve onların evlerinde kalıyorsun. Bir taraftan kültür alışverişi oluyor ve sen direkt oralı bir insandan ülke hakkında çok güzel fikirler alabiliyorsun. O yüzden o uygulamayı kullandım. Konaklamama hiç para harcamadım ben.
Vay,
ilk.
Çok iyi.
6 ay boyunca. Onun dışında gönüllü çalışmalara katıldım. Uganda'da bir okulda, yetimhanede gönüllü öğretmenlik yapmaya başladım. 1,5 ay orada gönüllü öğretmenlik yaptım. Onlar da işte yemeğimi karşılıyorlardı. Bana kalacak bir yer verdiler. O şekilde ben sadece böyle kendi abur cuburlarıma para harcadım bir noktada. Daha sonra param çok aza indiğinde... Yine çeşitli platformlardan sanal dilencilik diyorlar ama Instagram'dan işte şu link üzerinden bana kahve ısmarlayabilirsiniz linkleri paylaşarak. Tabii oradan da çok fazla bir şey olmadı. İşte 2-3 arkadaşım destek olmak için kahve parası gönderdi. Daha sonra laptopum vardı yanımda. Bir noktada laptopumu satmam gerekti.
Oo.
Ve hiç paraya sattım yani. Çok düşük bir paraya sattım. Ama yani pişmanlık yaşamadım. O an o gerekiyordu, onu yaptım. İlerledim. Zaten 6 ay sonra da YouTube'da gelir kazanmam açılınca o beni biraz daha motive etti. Biraz daha dayan, çabala.
Özellikle evet, seyahat içerik üreticileri için yani buradan hatırlatmış olan insanlara da YouTube kazançları evet. Onları bir taraftan finanse ediyor. O yüzden abone olup, beğenip, evet. Yorum yapıp işlerini büyütmemiz çok önemli. Peki bu gittiğin yerlerde... Yaşadığın, seni en zorlayan şey neydi? Yani hastalık, hırsızlık, işte herhangi bir tehlikeli durum yaşadın mı?
yaşadım. Hayatımda en çok korktuğum anı Kenya'da yaşadım. Bir gecekondu mahallesinde yine o bahsettiğim platformdan bir kadınla tanışıp onun evinde kalıyordum. O gün akşam dışarıda böyle bir gürültü duymaya başladım ben ama hep alışmıştım artık yani. Kesin bir eğlence vardır, bir şeyler çalıp oynuyorlardır. Sonra baktım bu sesler biraz agresifleşmeye başladı. Ben de dedim ki ne oluyor, dışarıda bir kavga mı var? Ve kapıya böyle çıktığımızda taşlar atıyorlar, işte bir taraftan tüfek sesleri geliyor falan. O kadar çok korktum ki dedim ki ne oluyor yani. Hani bir an şey gibi hissettim yani, insanlar benim için gelmiş gibi hissettim. Niye bilmiyorum. Çünkü çok yabancı hissediyorsun bir yere gittiğinde. Özellikle çocuklar çevrene dolaşıyor senin. Doğu Afrika'da beyaz insana muzungu diyorlar. Muzungu direkt beyaz insan demek ama bunu herhangi bir ırkçı tavırla söylemiyorlar. Sadece işte yabancı. Muzungu. İşte bir yere gittiğinde herkes başını toplanıyor. Muzungu, muzungu, muzungu, fotoğraf çekelim bir şeyler. O gün de ben o mahallede çok dolaştım. Akşamında da böyle olunca dedim ki yani bir şey mi acaba? Hani birileri soyguna mı geliyor, ne olacak? Öyle bir korku yaşamıştım. Dolaba böyle girmiştim hatta. Bayağı korktum. Meğersem ben gitmeden bir gün önce o mahallede bir kavga oluyor. Kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybediyor ve hayatını kaybeden kişinin ailesi bütün mahalleye böyle nefret için gelmiş. Bütün evlere böyle ateş ediyorlar. O gün gerçekten çok korkmuştum. Diğer gün direkt oradan ayrılıp işte o sahil kesimine gidip orada o huzuru bulmuştum.
Geçmiş olsun.
Teşekkür ederim.
Hiç kayboldun mu peki?
Kaybolmadım. Yani
anladığım kadarıyla Google navigasyon kullanarak
evet
yolunu buldun. Her yerde çalışıyor ve sorun yaşatmıyor mu sana?
Yani her yerde çalışmayabiliyor. Önceden bazen indirebiliyorum haritayı. Çoğu zaman indirmiyorum ama. Yine de ne olur ne olmaz diye yanımda bir ülkeye girerken haritasını çıkartıyorum. Defterime koyuyorum. Sadece ilk günlerde böyle bakıyorum, işaretliyorum. Şuraya da giderim, buraya da giderim diye. Sonra hiç bakmıyorum. Hiç kaybolmadım ama. Genelde gittiğim bir noktada direkt oralı bir arkadaş bulup ondan bir şeyler öğrenip akışına göre ilerledim.
Maps.me falan da kullanıyorsun.
Evet evet, Maps.me'yi de kullandım.
Peki Türk yemeklerini özlediğinden bahsettin. Evet. Gittiğin yerlerde neler yedin?
Yine Afrika'dan anlatacağım biraz ama çünkü yani 1,5 senede sadece Afrika ve onun dışında İran'ı gördüm. O yüzden anılarım daha çok Afrika üzerine. İlk başta çok zorlandım Afrika'da. Gerçekten yemek çeşitliliği bizdeki kadar değil.
Ne yiyorlar?
Her yerde ismi değişen bir hamurları var. Mısır unuyla kaynayan suyu karıştırıp onu böyle bir lapa haline getiriyorlar ve bütün herkes onu bayılıyor. Ve tuz yok, baharat yok, bir şey yok. Sadece bir hamur, sert bir hamur. Onun yanında da genelde fasulye olabiliyor ya da balık, küçük balıkla böyle domates sosu ve sos yapıyorlar. Onu yiyorlar birlikte ve sürekli bu. Hani kimse de durumdan şikayetçi değil yani. Ama ben işte bizim mutfağımızda büyüdüğüm için her şeyi arıyorum. Kahvaltıyı çok seviyorum. Kahvaltı kültürü yok. Gerçekten bizim dışımızdaki ülkeler de bizim gibi kahvaltı kültürü yok. Ve bir gün yine Uganda'da domates kesiyordum. Kahvaltılık almıştım. Benimle beraber kalan bir kadın beni görüp ne yapıyorsun dedi. Kahvaltı hazırlıyorum, domates yiyeceğim. Pişirmeyecek misin dedi. Dedim ki hayır, pişirmeyeceğim. Domatesi böyle yiyorum. Bu benim kahvaltım. O da ona çok şaşırmıştı.
Vay be. İran'da da mı yok ya kahvaltı kültürü?
İran'da da var aslında ama bizimki kadar geniş değil. Ben çok şaşırmıştım. Yemek kültürü biraz yakın zannediyordum ama işte bir tane ekmekleri var. Çok çok ince bir yufka gibi bir ekmekleri var. Onun yanında peynir yiyorlar genelde.
Sadece
reyhan,
ekmek,
yeşillik yiyorlar. İkisini birleştirip genelde bu ama çoğunlukla insanlar kahvaltı yapmıyorlar yine bizim gibi. O yüzden kahvaltı özleniyor.
Peki Afrika'da böyle ana yemekler falan neydi?
İşte sadece oydu.
Sadece bu. Sadece. Akşam falan da yani.
Yani sürekli bu. O hamurun ismi değişiyor. Ama her ülkede var yani. Benim gittiğim bütün ülkelerde o vardı. Ve insanlar en sevdiğin yemek ne dediğimde onun adını söylüyordu. Diyordum ki yani hayır ya, başka bir şey. Bir baharat ekleyin ya da ne bileyim bir tuz ekleyebilirsiniz falan. Çeşitlendirmeyi de sevmiyorlar galiba. Biraz tutucular sanırım. Böyle geleneklerini gerçekten yani sonsuza kadar sürdürebilirler. Hep aynı yöntemleri yaparlar. Bir şeyi farklı bir yöntemle yapmazlar. Yani çok tutucular bu konularda. Yemek de onlardan biri.
Peki öyle bir yerde çok uzun vakit geçirince en çok insan Türk mutfağından neyi özlüyor mesela?
Ya Ya her şeyi özlüyorum. Ya sarmayı çok özlüyorum. Dolmayı çok özlüyorum. Ara ara dolma yaptım oralarda. Tam olmadı. Her malzeme olmadığı için. Ya da dolmalık biber var mesela. Ben gördüğümde dedim ki daha dolma yapıyor musunuz? Hayır dediler. Dedim ki nasıl ya? Dolmalık biberi nasıl doldurmazsınız yani? Bunu, gerçekten
Kimsenin
bunu
de aklına gelmedi
anlamamıştım.
bunu. Bari hamur olmadı
Nasıl
diye
böyle bir şey?
koysalarmış ama.
Ama sonradan alıştım. Bir 6-7 ay sonra o hamura alıştım ve Türkiye'ye döndüğümde anneme pişirdim. Annem hiç sevmedi, yiyemedi. Ben bayağı bitirdim.
Vay. Bu arada hep şeyde mi kaldın? Otellerde yani kapalı alanda mı kaldın yoksa çadırda kurulu
Çadırda
mu?
kaldım. İlk başta giderken çadır götürmemiştim yanımda ama işte bir telefon çalınma mevzum oldu benim
Aa nasıl oldu?
Zambiya'da. Ben bir ara Tanzanya'dayken yani tam seyahatin başlamasından 5 ay geçtikten sonra deprem olmuştu Türkiye'de ve gerçekten kendimi çok dipte hissettiğim anlar
Hangi
yaşamıştım.
deprem? Şey mi?
Kendimi,
Şubat
evet
depremi
evet
mi?
Şubat depremi. Ben de kendimi bir hostele atıp günlerce hostelden dışarı çıkmadım ve çok yani dibe düştüğüm için kendimi bir taraftan motive etmeye çalışıyorum. Seyahatimi acaba dedim başka boyutlara mı taşısam, farklı bir şeyler mi yapsam, uzun soluklu düşünebileceğim yolculuklar. Dedim ki tamam bu zamana kadar hep otobüsle devam ettin. Biraz yürü. Biraz yürümeye başladım. Köy köy yürümeye başladım. Tanzanya'nın güneyinden Malawi'ye geçtim. Malawi'den en aşağıya Zambiya sınırına kadar geldim. 1,5 ayda falan. Ve ayakkabılarım pert olmuştu. Yürümeyi de bayılmıştım yani. Çok sevmiştim. Ve dedim ki Lusaka, işte Zambiya'nın başkentinde güzel büyük mağazalar var. Ben oradan ayakkabılarım devam ederim. Alışveriş merkezine gittim. Ayakkabı alırken telefonumu yanıma koydum. Bir saniye bir şeyde mağazanın içinde biri
Ay.
çaldı.
Of.
Dedim ki yani bak yani ne için geliyorsun ve ne oluyor? Zaten biraz maddi olarak da düşüşe geçmişsin. Dedim tamam yani biraz kalmam gerekiyor burada telefon almak zorundayım falan. Gittim kendime çadır aldım. Çadır aldıktan sonra kaldığım bir hostel vardı o dönemde. Oraya gittim dedim ki ben çok fazla para harcamak istemiyorum. Bahçenizde çadır kurabilir miyim? Onlar da tamam dediler. İlk orada başladı benim bu Afrika'da çadır kamp yapma. Çok fazla da olmadı aslında.
Ya o da tabii cesaret isteyen bir şey yani.
Evet.
De hırsızlık olayının üzerine ya şey bile
Evet.
yapıyorlarmış çadırı kesip
Evet.
gezileri. Yiğit
Evet.
yaşamıştı mesela öyle bir şey. Peki böyle ilerleyen zamanda bisiklet, motosiklet falan düşünüyor musun?
Bisiklet çok istiyorum ya. Güney Amerika'da özellikle.
Of evet güzel olur
Evet.
ya.
Yani en üstten bir başlayıp aşağıya kadar. Yani bir bisiklet turu istiyorum ama daha önce uzun soluklu bisiklet sürmediğim için bilemiyorum. Yani onu da araştırmam gerekiyor. Dağlık mı, beni çok zorlar mı?
Evet
Zorlarsa
doğru.
ne yapabilirim? Yedek parçayı çok kolaylıkla bulabilir miyim? Bisikleti buradan mı alıp götürmeliyim, oradan mı almalıyım? Çok dağlanıp budaklanıyor.
Afrika'da mesela bisiklet sürülür mü?
Evet,
Düz
bisiklet
mü yani?
sürenler var. Mısır'dan başlayıp Güney Afrika'ya kadar
Afrika
giden.
genelde düz değil mi? Savanla
Evet, evet,
falan.
evet. Yani ben şey görmüştüm mesela bir yolda karşılaştım ve bisikletli grubu vardı. Bunlar genelde orta yaşın üstünde, işte 70-80 yaşında insanları bile görmüştüm. Bisiklet sürüyorlar ve Afrika kıtasını o şekilde bitiriyorlar. Ve bunlar bunu bir kocaman bir tır eşliğinde yapıyor. Bu tırın içerisinde doktorları var, işte herhangi bir
Vay.
acil durumda.
Çok iyiymiş ya.
Evet, bayağı ekipmanlı bir organizasyon aslında
Ne
bu.
bunun
De Afrika gibi bir şeydi. Bir Fransız markasıydı. Sadece şeyden değil, İpek yolunu bisikletle gitmek isteyen insanlar için de aslında turlar yapıyorlarmış. Ama onun dışında yine böyle bireysel olarak Afrika'yı bisikletle gezen çok insan gördüm. Yolda da karşılaştım, çok şaşırdığım olaylar olmuştu. Yani evet, yapılabiliyor.
Senin peki Afrika'da Afrika ekspedisyonun bitti mi? Gezilecek.
Hayır, bitmedi. Çok özlüyorum. Gerçekten çok özlüyorum ama şu an ona hazır mıyım bilmiyorum mesela. Araya başka bir kıta koymam gerekiyor gibi düşünüyorum. Tekrar gidersem bu sefer Batı Afrika'dan başlarım diye düşünüyorum. Kuzey ilgimi çok çekmiyor.
Peki
Niye
sence ilk
bilmiyorum.
defa giden biri nereden başlamalı Afrika'da?
Ya ben çok güzel bir noktadan başladım bence. Doğu Afrika hem biraz daha turistik ülkeleri var. İşte Zanzibar, Tanzanya. Orada yaşayan yerel halk da aslında turiste çok açık ve çok daha kolay oluyor bazı şeyler. Konaklamayı kolay bulabiliyorsun. Sadece çok pahalı
Öyle mi?
Afrika. Gerçekten pahalı. Buna da şaşırmıştım. Normalde mesela ucuz gibi görülür ama yani o ülkelerin gelir kaynaklarının %80'i belki de turizmdendir.
Doğru.
Ve genelde Afrika'ya turistik amaçla giden insanlar, işte çok zengin Avrupalılar,
doğru,
çok zengin Amerikalılar, safariye gidiyorlar falan. O yüzden yani tavan yapmış durumda bu otel fiyatları.
O zaman Afrika'ya gidersek çadırla gitmek
evet,
iyi bir fikir
evet,
olur.
Evet.
Gerçek güvenli olur mu bilmiyorum. Peki hiç vahşi doğayla ilgili bir şeyin oldu mu, tecrüben?
Vahşi doğayla evet bir safari yaptım. Ama bu bildiğimiz büyük Serengeti safarisi değildi. Çünkü onlar gerçekten çok pahalıydı. Ben küçük çaplı bir safari yaptım. O da beni çok şaşırtmıştı. Yani ben bu zamana kadar hep bu hayvanları belgesellerden izledim. Ve ben gerçekten de orayı doğal yaşam gibi bir şeydi benim kafamda. Ama bu gördüklerimizin hepsi aslında böyle çevresinde tel olan. Bir, yani doğal yaşam alanı evet ama işte orada görevliler var mesela. Ara ara gidip hayvanları besliyorlar. İşte o kadar da çok çok daha vahşi bir ortamı yoktu gibi hissettim. Ama Botswana'dayken çok gitmek istediğim noktalara gidemedim. Çünkü Botswana çok büyük ve popülasyon sadece şu kısımda yaşıyor diyelim. Geri kalan her yer savanna. Her yerde fil var, aslan var. İşte çeşitli hayvanlar. Ve gitmek istediğin yerleri hep off-road araçlarla gitmen gerekiyor. Yoksa gidemezsin. O noktada işte şey dedim kendime, yürüsem yürüyemem. Yani kamp yapsam yapamam. Önüme fil çıksa fil beni ezebilir ya da ne bileyim aslan çıkabilir.
Doğru.
Hani böyle şeyler seni caydırabiliyor yolundan. Ama güzel yani yolda böyle uzaktan şey görebilmek, sürafa görebilmek, fil görebilmek.
Peki, bütün bu macera Afrika ile başladın.
Evet.
Sonra direkt İran'a mı geçtin?
Afrika'da
arada dinlenme var mı? Türkiye'ye bir uğrama falan?
Var. Güney'e indikten sonra nereye gideceğimi bilemedim. Artık en sonundaydım. Dedim ki Türkiye'ye gideyim biraz dinleneyim. Biraz kendimi toparlayayım ondan sonra devam edeyim dedim. Geldim. Sonra baktım çevredeki ülkelere gidebilirim diye düşündüm. İran'a karşı biraz ön yargım vardı. O ön yargıyı kırmak için aslında gittim. Ve çok fazla ön yargım kırıldı.
İran'a geçmeden önce şunu soracağım. Afrika'da uzun bir zaman geçirdin. Sonra Türkiye'ye döndüğünde ne hissettin?
Bir dumur oldum. Gerçekten. Yani Afrika'da çok daha sabırlı bir insana dönüştüm galiba. Öncesinde daha sabırsızdım. Hemen her iş, her an olsun bir koşuşturmacam vardı. Ama Afrika'dayken bir dolmuşa bindiğinde, minibüse bindiğinde minibüsün kalkış saati yok. Ne zaman dolarsa. 2 saat bekliyorsun, 3 saat bekliyorsun ve herkes çok sakin. Kadını soruyorum mesela, dürtüyorum diyorum ki ne zaman kalkacağız hani 15 dakika dediler ama 1 saat oldu ne zaman? Bilmiyorum falan diyor. Böyle hiç takmıyor da yani. Ya ondan sonra biraz daha böyle rahat ve sabırlı ve sakin bir insan olmaya başladım. Türkiye'de de her şey çok hızlı geldi bir anda.
Evet, özellikle İstanbul'da
otobüs kavgaları, trafik, işte herkes biraz böyle asabi, birine bir soru soruyorsun, of pof yapıyor falan. O yüzden bir dumur olmuştum. Gelir gelmez hemen serpme kahvaltı yapacağım demiştim. Yani ilk gerçekten serpme kahvaltıya gittiğimde çok fazla olduğunu düşündüm. Çok fazla şey var. Çoğunu yemiyoruz bile ve ne bileyim başka bir kıtada insanlar çok azıyla idare edebiliyorken nedir bu kadar şey olayına da girdim.
Şimdi onun seçme sonra kahvaltısı çıktı. Seçerek yiyeceğin kadar alabiliyorsun falan. Çok mantıklı bir
evet,
hareket.
Evet, o daha mantıklı.
Peki sonra İran'a gitmeye karar verdin.
Evet.
Önyargılarını yıkmak için. Neydi önyargıların?
İran'a bir girişim vardı benim. Eşarp almıştım yani böyle şal almıştım. Şalı şöyle kapatıp şöyle hani her an saçım görünürse biri bir şey der modüle gitmiştim. Gittikten sonra hiç öyle olmadığını gördüm ve son işte 1,5 ayında sadece şapkayla gezdim. O rahatlığa kadar gittim yani artık hiç umursamıyordum kim ne der. Zaten gerçekten de o baskıyı çok görmedim. Sadece polis görünce böyle şalı böyle bir yalandan atıyor insanlar.
Sen gittiğinde olaylar başlamış mıydı?
Olaylardan 1 yıl sonra ben gitmiştim evet.
Ona rağmen?
Evet evet.
Rahatsızdın yani.
Evet
okay,
evet.
Güzel.
İnsanlar da aslında biraz rahatlaşmış yani. Polisler de çok artık. Çünkü biri herhangi bir şey söylediğinde kadınlar artık o güce ulaşmış. Kendilerinde o gücü bulmaya ulaşmış. Ve direkt telefonlarını çıkartıp işte video çekiyor. Sinirli kişinin videosunu ve şey diyor ben seni sosyal medyada yayacağım. Öyle de yapıyor. Sonra işte o kişiye Böyle bir baskılama oluyor. O yüzden artık onlar da sanki biraz anlamışlar başka insanların hayatına müdahale etmemeyi. Ama yine de sokaklarda şey görüyordum işte. Yasaya uygunsuzluk görürseniz şu numarayı arayın gibi koca koca pankartlar. İşte muhbirlik için. Böyle şeyler var. Yine insanlar bir güvensizlik hissedebiliyorlar. Her 10 kişiden biri muhbir diyorlar mesela. Ama onun dışında insanları gerçekten mükemmel ya. Ben çok çok sevdim.
Ya bir videonda böyle ayaklarını yıkayıp masaj falan nasıl olabiliyor bu?
Ben bir köye gitmiştim İran'da ve köyde hastane yok, köyde imkanlar çok farklıydı. Bu zamana kadar gördüğüm en değişik köydü. Mağara evler ve her biri birbirinin altında üstünde, birinin terası, diğerinin çatısı. Böyle çok değişik bir yapılanması vardı ve orada hastane yok, dik yamaç. Ben orada yürürken düştüm, ayağım burkuldu. Gittim kadına sordum, yani sonuçta kaç tane düşen insan görmüştür bu yaşına kadar. Sonra da direkt yıka falan yaptı. Gitti işte yıkamaya çalışıyorum. Baktı ben beceremiyorum. Bırak ya dedi, ben yapacağım. Hart hart böyle beni çığlık attıra attıra bir yıkadı. Sonra geçtik. Baktım eline yumurta aldı. Ben şey yapıyorum böyle, aç değilim, hayır diyorum. Ayağım şey yani, ayağıma bir şey oldu. Yok diyor, sen dur. Tam da dil bariyeri olduğu için aramızda ama bir tık anlayabiliyorum sonuçta. Dur dur dedi, ben yapacağım. Meğersem işte onu çırptı, zerdeçal koydu, bir şeyler yaptı, omlet. Sonra onu ayağıma sardı sıcak sıcak.
Ne diyorsun?
Bileğime sardı onu.
Öyle bir tedavi yöntem mi varmış?
Muhtemelen i̇yi sıcak olduğu yani? İçin iyi geldi. Aha. Gerçekten. Ben çok korkuyordum. Kırıldıysa ne olacak, nasıl olacak? Köyden her an, her zaman gidemiyorsunuz. Sadece sabahın 5'inde dolmuş var. Ve ağrılar içinde yatıyorum. Zonkluyor böyle bir taraftan acı. Ama bir 5-6 saat sonra biraz uyudum. Sonra uyandığımda hafiflemişti. Dedim ki ya helal olsun ya. Ama muhtemelen sıcak olduğu içindir.
Abi çok iyi. O, bu arada o köyü nasıl seçtin? Yani
o köyü önceden görmüştüm. Ha. Yani YouTube'da falan da görmüştüm ve daha önce giden işte değişik yollarda Mehmet'le konuştuğumuzda o köye onun o köye gittiğini biliyorum. Ben de görmek istedim. Farklı olacağını düşündüm benim için. Ve gittim. Yani biraz zorlayıcı gittim. İran'da çok fazla bayrama denk geldim. Dini bayrama. Tam o zamanlarda gittim çünkü ve sürekli tatil oluyor. Tatil olunca otobüs çalışmıyor. Oteller kapalı oluyor. Bir hayat duruyor gibi bir şey. O yüzden çok zor gittim yani o köye. Bir yerde 5 gün kalmam gerekti. Telefonum bozuldu. 10 gün kaldım. Sürekli boğuştum ama gittim sonunda.
Başka nereye gittin İran'da?
İran'da Hürmüz Adası'na gittim. Ve Hürmüz Adası'nda da yaşarım bu arada.
Nedir orası, hiç duymadım ben.
Hürmüz Adası İran'ın en güneyinde. O da Hint Okyanusu'nda, çok küçük bir ada. Eskiden volkanik dağ ve patlama sonucu oluşan bir dağ. O yüzden dağda çok fazla manyetik şey var. Yani 76 tane renk var. Doğadaki yani böyle turkuaz kumlar, mor kumlar ve çok farklı renkler var. Gökkuşağı mağarası falan var mesela. Giriyorsun, her yer böyle rengarenk.
Çok merak ettim ya.
Evet. Yani kızıl bir kumsalı var mesela. Kızıl, kıpkırmızı bir kumsal. Çok farklıydı. Tuz çölü gibi ortamlar vardı. Tuz nehri vardı. Oraya şey diyorlar kendi aralarında, o Hürmüz'de yaşamaya karar vermiş insanlar. Burası Tanrı'nın laboratuvarı gibi diyorlar. Yani her şeyi görebiliyorsun. Ya tamam, karı göremiyorsun, Buzul Dağı'nı göremiyorsun ama bir dağlar var böyle, bembeyaz dağlar var mesela. Sana o hissi veriyor. Gördüğünde hakikaten kendini buzullarda hissediyorsun.
Ben de dayanamayıp baktım şu an yani.
Sarı sarı böyle ya? Çatlak topraklı yerler. Çok garip yerler vardı Hürmüz Adası'nda.
Çok güzel görünüyor.
Bir kum vardı mesela. İşte demir oksit olduğu için çok fazla. Hepsi birbirini çekiyor ve sim gibi bir görüntü yaratıyor. Simsiyah bir kum. Ve elini aldığında parlıyor böyle. Parlayan bir kum. Süperdi. O yüzden şey dedim oradan ayrılırken. Ben Hürmüz Adası'na daha sonra gelip bir iki ay bir ev kiralayıp Hürmüz Adası'nda kalmak isterim.
Evet, gerçekten.
Dedim kendime. Çok güzeldi.
İran'a bu arada vize var mıydı?
Yok, hayır, vizesiz. Üç ay boyunca vizesiz takılabiliyorsun.
Of, çok iyiymiş.
Bayağı iyi.
Her şeyi bırakıp da seyahat etmeye başlayan insanlar yıllarca bu şekilde akıp gidiyor hayat.
Evet.
Ama mesela hiç şey düşünüyor musun, hani bir gün duracağım ve hani ne yapacağım?
Evet evet,
kariyerim
düşünüyorum.
Kariyerim ne olacak?
Ya özellikle kanalımın adını düşünürken şey düşündüm, yani ne koysam falan. Çünkü insanlar da şey dedi, yani silik bir ismin var aslında, bu kadar çok dikkat çekici bir adın yok, akılda kalıcı bir şey de değil. O yüzden şey mi yapsın işte, Ayşe geziyor, Ayşe tatile çıksın falan dediler. Aslında komik de olabilirdi ama şunu düşündüm, yani ben ömrümün sonuna kadar gezmek istemiyorum ama bir şeyler paylaşmak istiyorum, içerik üretmek istiyorum. Hayatım nasıl şekillenirse ona göre devam ederim. Bir noktada durup artık işte bir tarlam olsun, bahçecilik yapayım, bir şeyler, farklı hobilerim olsun, onları çekip paylaşırım diye düşünüyorum. Seyahatte de değişik kapılar açılıyor insanın önüne. Biriyle tanışıyorsun, sana çok farklı pencereler sunabiliyor. O yüzden yani sürekli gezeceğim demiyorum ama gezmeyi bıraktığım noktada da devam edebileceğimi biliyorum. Yani o an çok farklı seçeneklerim olacak ve bir şekilde devam edeceğim.
Peki, teşekkür ederim Ayşe.
Ben de teşekkür ederim.
Ayşe Kocalar'la beraberdik. Onun kanalının linkini de açıklamaya bırakıyoruz. Lütfen kanalına abone olun, beğenin, yorum yapın. Aynı şekilde Sapien'e de.
Evet.
Teşekkür ederiz Ayşe.
Ben de teşekkür ederim.
Görüşmek
çok
üzere.
Memnun oldum. Görüşürüz.